Merhaba. Şimdi bugün Kur'an'ın ne olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum. Kur'an'ın ruhu üzerinde durmak istiyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Resulü olarak bize bildirdiği İslam dinini Müslümanlığı görerek karşı olan bazı kişilerin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ruhunu okuyamamaktan ileri gelen şu eleştirel sorusu hayli sık karşıma gelmeye başladı. Bu kişilerin eleştirel sorusu şu. Hz. Muhammed 1400 küsur sene önce yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı ve çoğunluğunu ilkel düşünceye sahip insanların oluşturduğu bir topluluğa peygamber olarak gelmiştir. Kız çocuğunu büyüdüğünde ar olur diye diri diri kuma gömüp öldüren, kadının bir mal gibi sayısız, sınırsız ölçüde alınıp satıldığı, kadının bir insan olarak dahi görülmediği ve hiçbir hakkının olmadığı bu toplumda sorular ve sorunlar elbette ki o toplumun anlayış seviyesine göre şekillenmiş. O soru ve sorunların çözümü de Kur'an'ın şekillenmesine vesile olmuştur. Eğer Hz. Muhammed o bölgede değil de kutuplarda dünyaya gelseydi, peygamberlik döneminde tebliğ edeceği kitap, Eskimoların yaşadıkları toplumsal şartlara, örf ve adetlere göre oluşan soru ve sorunlara göre şekillenecekti. Bu durumda gene o kitaba göre yeni nebi ve kitap gelmeyecek olduğuna göre, İnsanlık bu çağda anlayış seviyesi ortada olan o toplumun şartlarına göre konmuş olan kurallarla mı yönetilecektir? Bu kurallar o kitabı bırakın çağlar öncesine hitap etmeyi düne veya bugüne göre dahi geçersiz kılmaz mı? Dünya genelinde yaşayan sayısız topluma 1400 küsur sene öncesinin anlayışına göre şekillenmiş kurallar ile nasıl hitap edilebilir? Kur'an insanları 1400 yıl öncesine döndürerek mi cennete sokacak? Evet, son devir ateistlerinin kendi ilmi seviyelerine, bilgilerine dayalı bakış açılarıyla ortaya attıkları soru bu. Bu fakire göre, belki doğru belki yanlış ama sorunun cevabı şöyle. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlayanlara göre bu kitap insanlık yaşadıkça onlara ışık tutacak ve ahiret saadetine eriştirecek bilgileri ihtiva etmektedir. Ayrıca çok büyük bölümüyle cehennem ve cennet boyutlarında dahi sonsuza dek yararlanılacak bilgi ve yaşam gereklerini kişiye açmaktadır. Kişinin kendi hakikatini, Allah ismiyle işaret edilenin ne olduğunu açıklamaktadır. Daha önceki çeşitli açıklamalarımda Kur'an içindeki bilgilerin bir kısmının nübüvvet, kemalatından, diğer kısmının da risalet kemalatından kaynaklandığını, risalet kemalatından kaynaklanan bilgilerin sonsuza dek gündemini koruyup insanlara yeni açılımlar kazandırabileceğini belirtmiştim. Risalet kemalatından tebliğ olunan İhlas Suresi, Fatiha Suresi gibi, nübüvvet kemalatından kaynaklanan ve toplumsal yaşam içinde insanların davranışlarına yön veren evlenme, miras, şahitlik, kısas gibi konular ise İnsan dünyada yaşadığı sürece gündeminde kalan ve kişinin ölümüyle birlikte o kişinin gündeminden düşen hükümlerdir. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in ruhunu fark edip anlamaya çalışalım. Kur'an, insanları asırlar öncesi ilkel yaşama döndürme ve insanları geriye dönük yaşama sabitleyip kilitlemeye dönük olarak mı bize tebliğ edilmiş bir kitaptır? Yoksa insanları geleceğe hazırlanmaya, insanlara tekamül, gelişme yollarını göstermeye, en mükemmele yönlenmeye mi teşvik etmektedir? Bu yüce kitabı en iyi anladığına inandığım kişilerin başında gelenlerden Hazreti Ali bu anlayışa dayalı olarak şöyle demiştir. Çocuklarınızı yaşadığınız devre göre değil, yaşayacakları devre göre yetiştiriniz. Yani çocukluğu ve gençliği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında geçip Kur'an ruhunu ondan edinmiş olan zatın bakış açısıdır bu. Geleceğe dönük yaşam tarzı ve bakış açısı. Eğer nübüvvet çeşmesinden toplumu sulayan hükümlere bakılırsa bunların hepsi geçmişte ve o asırlarda adeta insan yerine bile konmayan, o güne kadar ticari seks meta hükmündeki dişilere kadınlık haklarının edindirilmesi amacına dönüktür. Onların ticari mal olarak görülmeleri yasaklanmış, onlara eş olarak belirli haklar edindirilmiş, toplumda sözü geçmezken şahit olma hakları teslim edilmiştir. Mirastan pay alma hakları oluşturulmuştur. Şimdi lütfen izan ve basiretle anlamaya çalışarak şu gerçeği fark edin. Kur'an, ruhu itibariyle eskide kalmayı önlemek, geriye dönüşü durdurtmak, haksızlıkları ortadan kaldırmak, insanları sürekli ileriye dönük değerlendirme yapmaya teşvik amacıyla hükümler getirmiştir. O her an yeni bir şandadır ayetiyle Allah'ın ahlakı bildirilirken, özelliği bildirilirken insanların da her an kendini yenilemesi istenmiştir. Benim kişisel kanaatim olarak kimseyi bağlamaz. Kur'an'ı daha gerçekçi değerlendirmeye vesile olur diye düşünerek belirtirim ki, Kur'an bu hükümleri getirirken dememiştir ki bu hakları arttırıp eşitliği sağlamayın. Burada kalın, ileri gitmeyin. Kadınlar ikinci sınıf olarak kalsın, tekamül etmeyin. Böyle bir şey demiyor Kur'an. Sayısız dişi alma hakkını bir aşama olarak 4 ile sınırlarken tek eşle yaşamanın çok daha yararlı olduğu yolunda uyarısı var. Bu hedef olarak gösterilmiştir. Zekat asgari insanların hakkı olarak gösterilirken sadaka altında varlığındakileri olabildiğince insanlarla paylaşmanın faziletinden söz edilmiştir. Yani kadına edindirilen haklar nihai son hak, son sınır değil. Toplumun, erkeklerin ve kadınların tekamülü nispetinde geliştirilecek haklar manzumesinin temelidir. Söz hakkı olmayan kadına iki kadından biri olarak şahit olma hakkı kazandırılmışsa bu ebeden bu kadardır anlamında değil ki. Kadının kendini geliştirmesi oranında erkekle eşit hakları olabileceğine işaret anlamındadır kanaatimce. Söz hakkı olmayanın hiç olmazsa ikisi bir arada insan olarak yaşayıp şahit olmasına olanak sağlamıştır. Ama zaman içinde toplum olarak kadının değerini anladığınız zaman onun da sizin gibi bir Allah kulu olduğunu insan olarak ve halife olarak kadının yeryüzünde yer aldığını fark ettiğiniz zaman tek başına erkekle aynı haklara sahip olmasını engellemeyin anlamında olarak. Bir toplum kadına bir erkekle beraber tek başına şahit olma hakkı tanıyorsa bu asla Kur'an'ın ruhuna ters düşmez anlayışıma göre. Ve hatta evli olan da budur. Mirasta payı olmayan kadına hiç değilse erkeğin yarısı kadar hak edindirilirken o günün şartlarına göre bu demek değildir ki sakın ola fazlası verilmeye. Aksine eşit pay verilmesi toplumun Kur'an ruhuna göre gelişme göstermesinin işaretidir. Yani Kur'an ruhu geriye dönmeye taban sınır getirmiştir bu hükümlerle. Fakat ileriye doğru uygulamaları asla sınırlamamıştır. İşte getirdiği ileriye dönük sınırlaması olmayan insan haklarıyla ihtiva ettiği bu ilerisi açık anlayış dolayısıyla artık Kur'an'dan sonra yeni bir kitap gelmesine gerek kalmamış ve Hz. Muhammed Aleyhisselam Hatem'in Nebi, son Nebi olmuştur. Ölüm ötesi yaşam şartları ve Allah'ı bilme yönleri itibariyle Risalet yollu sistemi açıklayan Kur'an, nübüvvet yoluyla da insan haklarını o günün şartlarında olabildiğince iyileştirmiş, geliştirmiş ve bunları asgari taban sınır olarak tespit edip bunun zaman içinde daha da geliştirilmesini yasaklamamıştır. İşte bu temel prensip anladığım kadarıyla Kur'an'ın ruhudur ki o aziz kitabın sonsuza dek geçerliliğini ve başka bir kitap gelmesine ihtiyaç duyulmamasını temin etmektedir. Evet, eğer bunu fark edebildiysek, şimdi iş önemli olan nokta Kur'an'ı okuyabilmektir. Kur'an'ın ruhu konusunu bazıları anlayamıyor. Yanlış anlıyor. Şimdi bu konuyu biraz daha açmamız gerekiyor. Bakın, Arap harfleriyle manasını bilmeden de olsa kelimeler okuyabilmek günümüzde Kur'an okumak zannedilmektedir. Bazıları da meal okumayı Kur'an okumak diye yorumlamaktadır. Bunlar Kur'an okumanın ön aşamalarıdır ancak. Oysa bu tarz okuyucular Kur'an'ı okumak sayılmaz kanaatimce. Sistemi okumaktan söz ettiğimiz gibi Kur'an'ı okumaktan da söz edilebilir. Kur'an'ı okumak nasıl olur? Kur'an'ı okumak Kur'an'ın ruhunu algılamakla mümkündür. Kur'an'ın ruhunu algılamak ne demektir? Kur'an-ı Kerim insanlara hangi amaçla nazil olmuştur? Kur'an-ı Kerim insanlara neler kazandırmak için nazil olmuştur? Kur'an-ı Kerim insanları nasıl bir yaşama hazırlamak amacıyla nazil olmuştur? Kur'an-ı Kerim insanlara hangi özelliklerini bildirmek amacıyla nazil olmuştur? Kur'an-ı Kerim insanları bir yaşam biçiminde sabitlemek, kilitlemek, onlara tekamülün kapılarını kapatmak için mi nazil olmuştur? Yoksa sürekli gelişmenin yollarını göstermek, farkında olmadıkları ya da ellerinden alınmış hakları edindirmek, sonunda kadın erkek bir arada yeryüzünde halife olarak yaşamanın özelliklerini, çarelerini bildirmek amacıyla mı nazil olmuştur? Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetleri insanlara birbirlerinin haklarına saygılı bir şekilde fakat sürekli ileriye dönük bir biçimde yaşamayı mı amaçlayan mahiyettedir? Yoksa onları geriye döndürmek için mi gelmiştir? İşte bu soruların cevaplarını doğru olarak verebilirsek Kur'an'ın ruhunu algılamaya başlamış oluruz. Bundan sonra da bize Kur'an-ı Kerim'i okumanın kapısı açılır, kilidi çizilir. Bizi yanlış anlamayın. Biz yanlış anlayışımız dolayısıyla Kur'an'ı bloke etmiş, zincirleyip kilitlemiş ve çağlar öncesinin kutsal kitabı haline getirmişiz. Oysa Kur'an-ı Kerim ruhu ve hedefleri itibariyle insanlık yaşadıkça onlara ışık tutup yol gösterecek özelliklere sahiptir ki bu yüzden de zaman üstü kitap durumundadır. Kur'an-ı Kerim'i geldiği toplumlara yaptırttığı aşamalarla bloke edip insanlığa bildirdikleri, edindirdikleri orada bitmiştir. Dolayısıyla o çağa ait bir kitaptır diye kayıtlamak Kur'an'a büyük zulümdür. Bu da Kur'an'ın ruhunu algılayamamaktan ve Kur'an'ı okuyamamaktan kaynaklanan bir olgudur. Kur'an zekat bahsinde 40'ta bir verin derken 20'de bir vermeyi yasaklamamaktadır ki? Bu en alt sınır olarak asgari taban bir rakam vurgulanmaktadır. Kadının hiç miras hakkı yokken onlara asgari pay olarak yarım hisse kazandırılmıştır. Ama sen birebir erkekle eşit hisse tanırsan bu asla Kur'an'ın ruhuna ters düşmez. Ayrıca Kur'an bunu engellemez. Hatta ruhu itibariyle bunu öngörür. Yani Kur'an'da verilmiş bulunan haklar asgari geri dönülmez haklar olarak mütalaa edilir. Bunun daha arttırılmayacağı yolunda da ne bir ayet vardır ne de Allah Resulü'nün bir buyruğu. Bizler Kur'an-ı Kerim'in ruhunu algılayamadığımız için, Kur'an'ı okuyamamaktan, bu yüzden de ayetlerin lafzında kalarak bize verilen mesajı anlayamamaktayız. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim bu anlayışsızlığımızı bloke edip günümüze hitap etmemektedir diye ahkam kesmekteyiz. İnsanlar bir yasa yapmaya gerek duyduklarında o yasayı çıkarmaya duydukları gerekçe o yasanın ruhudur. O ruha göre, o düşünce tarzına göre uygun anlatım şekli bulunur ve cümlelendirilir. Ve böylece yasa maddesi meydana gelir. Hakim yasayı uygulayacağı zaman olay ile o olayı değerlendiren bakış açısı arasındaki bağlantıyı kurar ve yasanın oluşmasına sebep olan gerekçeyi esas alarak olayı değerlendirir. Hakim yasayı ruhuna uygun olarak değil de lafzına göre değerlendirip karşısındaki olaya hükmederse büyük olasılıkla yanlış yapar. Çünkü değerlendirmede esas yasanın lafzı değil ruhu olmalıdır. Yasalar ruhuyla var olan varlıklardır. Yalnızca lafzıyla var kabul edildiği zaman amaçtan sapma meydana gelir. Hakimin vicdanı yasanın ruhuyla olayı değerlendirmeyi sağlamak içindir. Yoksa verin kanun maddelerini bilgisayara, bilgisayar yargılasın. İşte Kur'an-ı Kerim'i okumak için de o ayetlerin hangi olayda, hangi amaçla erkeğe veya kadına veya insana ne kazandırmak gayesiyle nazil olduğuna bakmak ve ona göre değerlendirme yapmak gerekir. Dünyada insanlık tarihinde en büyük devrimleri oluşturmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bu ruhunu algılayamayarak, lafzında kalıp, işte insanlara kazandırdıkları bundan ibarettir, bunun ötesini de vermemektedir, yasaklamaktadır demek en büyük gaflet ve zulümdür. Köleliğin yerleşik olduğu toplumda insanları kölelikten azat etmenin en büyük ibadetten sayılacağını anlatan, böylece köleliğe son vermeyi amaçlayan bir bakış açısını İslam köleliği kabulleniyor diye empoze edip gerçeği saptırmak yalnızca art niyetlilikten başka bir şey değildir. İnsan haklarına tecavüz engelleme dışında hiçbir konuda zorlayıcı olmayan İslam dinini, Resulüne dahi sen onlar üzerine zorlayıcı değilsin ayetine rağmen zorlayıcı ve baskıcı bir din anlayışı diye itham etmek, tanımlamak, yaymak çok büyük bir haksızlıktır ve Kur'an ruhunu hiç algılamamış olmanın açık bir ifade şeklidir. Dünyada en geniş şekliyle insan hakları, demokrasi yalnızca İslam dini prensipleri içinde vardır. Çünkü hiçbir konuda insanlara zorlama yoktur. Kur'an-ı Kerim'de insanlara. Kur'an-ı Kerim insanlara geleceklerinin huzur ve saadet getirmesi için gerekli olan bütün fikirleri teklif eder. Bunları uygulayanların kazançlı çıkacağını, uygulamayanların da karşılaşacakları şartlar dolayısıyla büyük pişmanlığa düşeceklerini, bunu asla telafi edemeyeceklerini bildirerek yapmaları gerekenleri bildirir. Bundan sonra ne bir ferdin ne de bir devletin kişiler üzerinde bunları uygulama konusunda zorlama yetkisi yoktur. İslam'ın ruhuna, Kur'an'ın ruhuna göre. Çünkü herkes kendi aklı mantığıyla bu teklifleri değerlendirecek, dilediğini kimsenin baskı ve zoru olmadan yapacak, sonucunu da yaşayacaktır. Gafillerin veya cahillerin Kur'an'ın ruhunu okuyamamaktan dolayı edinmiş oldukları yanlış kanaatler İslam dinini bağlamaz. Kur'an-ı Kerim'i okuyamayanların yanlış yorumlarına kapılıp İslam'dan ve Kur'an'dan mahrum kalmanın mazereti de olmaz. Sistemde mazerete yer yoktur. Her fert Kur'an'ı bizatihi okumak, İslam dinini bizatihi öğrenmekle mükelleftir kendi geleceği açısından. Yanlışları hakkında çevremdeki Müslümanlar böyle yapıyorlardı mazereti asla geçerli değildir. Dini Müslümanlara bakarak değil, Kur'an'a bakarak öğrenmek herkes için farzdır. Bunu yapmayan sonuçlarına ahirette katlanır. Öyleyse artık fark etmeliyiz ki kadın erkek tüm inananlara halife olarak yaratılmış bulunduklarını fark ettirmek ve gereğini yaşatmak için ölüm ötesi yaşam şartlarını bildirip ölüm ötesi yaşam güzelliklerinin elde edilmesini öğrenilmesi için gelmiş olan Kur'an'ı okumak en birinci vazifemizdir. Hoşça kalın efendim.